bu denli büyük kurtuluş.
İkinci bölüm. Bu denli büyük bir kurtuluş. İşin başındayken bu kitapçıkta kurtuluş kavramını hangi anlamda kullandığımızı açıklamak yararlı olacaktır. Webster sözlüğü kurtuluşu şöyle tanımlıyor. 1. Kurtarma eylemi, yıkımdan ya da felaketten korumak. 2. Teolojik anlamı, günaha tutsaklık ve günahın suçlarından özgür kılmak, günah ve sonsuz ölümden kurtarmak. O halde kurtuluş, günah ve günahın sonuçlarından özgür olmaktır. Yıkım ya da felaketten korunmaktır. Korunma olduğu için kurtuluş geçici bir deneyim olamaz, kalıcıdır. Oysa kurtuluş, günaha tutsaklık ve günahın sonuçlarından özgür olmak ve yıkımdan korunmaktan çok daha fazlasını içerir. Tanrı'nın insanı yetkin bir duruma getirmesini de kapsar. Günahın sonuçlarından kurtardığı herkes için amacı budur. Kutsal kitabı dikkatle okuduğunuzda, kurtuluşun her dönemde aynı anlama gelmediğini rahatlıkla görebilirsiniz. Her dönemde günahın sonuçlarından ve sonsuz ölümden kurtarılmanın aynı olduğunu görürüz. Tanrı, hiçbir dönemde insanı geçici bir süre için kurtarıp eski kayıp durumuna dönmesine izin vermez. Bununla birlikte kurtulanlar için Tanrı'nın amacı farklı dönemlerde büyük farklılıklar gösterebilmektedir.
Örneğin, bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi, kurtarıcı Siyon'dan gelecek, Yakup soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracaktır. Romalılar 11-26, Hezekiel 11-19-20 ve Hezekiel 36-24-28 ayetlerine de bakabilirsiniz. Bu kurtuluşta her İsrailli, bütün ulus kurtarılıp, esenlik prensinin egemenlik süreceği krallığa girecektir. Bu kurtuluşta göksel bir konum yoktur. Çünkü İsrail dünyada yaşayan bir ulus olmaya devam etmektedir.
Var olan dönemden 7 yıl sonra ve yukarıda sözü edilen egemenlikten önce bir başka grup kurtarılacaktır. Bu dönemin en azından yarısında. Öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Matta 24. bölüm 21. ayet. Bu dönemde her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık kurtulacaktır. Tanrı'nın tahtı önünde duruyor, tapınağında gece gündüz ona tapınıyorlar. Vahiy 7. bölüm 9-17. Tanrı'nın amacına göre bu zamanda kurtulanlar göksel bir halk ve tapınağında hizmetkarlar olacaklardır.
Vaftizci Yahya kendisinden söz ederken damadın arkadaşı olduğunu söylemişti. Yuhanna 3. bölüm 29. ayette. Eski anlaşma döneminin en son peygamberi olduğu için bu eski anlaşma peygamberlerinin damadın arkadaşı olduklarını düşünmektedir. Bu çağda yani İsa Mesih'in ölümü, dirilişi ve göğe alınışından sonra kurtulanlarınsa Tanrı'nın oğlunun benzeyişine dönüştürülmek üzere önceden belirlendiği söylenmektedir. Romalılar 8. bölüm 29. ayette.
Bunlara Mesih'in bedeni Koleseliler 1-24 ve kilisesi Efesliler 5-25-32 denmektedir. Baba ve oğul bir olduğu gibi onların da baba Tanrı'yla bir olmaları gerekmektedir. Yuhanna 17-21. Tanrı'nın yarattıklarının yükselebileceği en yüksek konum budur.
Kurtuluş kavramını bu çağa uyguladığınızda, Tanrı'nın insanı günahın sonuçlarından kurtardığını, oğulun benzeyişine dönüştürdüğünü ve kendisi ve oğluyla yetkin bir birliğe getirdiğini görürüz. Bu kurtuluş, insana verilmiş en önemli kavramdır. Yazılmış ve insan ağzından çıkmış en önemli sözcüktür. Kutsal kitabın İbraniler 2. bölüm 3. ayette bu denli büyük bir kurtuluş demesine şaşmamalı. Günümüzde geçerli olan ve şu anda yaşayanlara sunulan ilerleyen sayfalarda işlenen işte bu büyük kurtuluştur.
İçerdikleri nedeniyle bu denli büyüktür. Tanrı kurtardığı kişileri bu kadar yüksek bir konuma koymak için insanlarla birlikte pek çok şey yapar. Bunların bir kısmı burada sayılmış, daha sonraki bölümlerde de açıklanmıştır. Karanlığın gücü denilen iblisin egemenliğinden kurtuluş ve Tanrı'nın kutsal yasasının cezası ya da lanetinden fidye aracılığıyla kurtuluş vardır. Sonsuz bir yaşam için Tanrı'dan yeniden doğuş verilir. İnsan, Mesih İsa'da yeniden yaratılışın bir parçası haline getirilir. İnsanın içinde sonsuza dek yaşasın diye kutsal ruh verilir ve bu kişiler aynı ruhla mühürlenirler. İnsan, İsa Mesih'in yaptıkları sayesinde Tanrı önünde doğru bir yere ve konuma sahiptir. Bütün ruhsal gereksinimleri için Tanrı'nın sağlayışına bağlıdır. Günahtan kurtuluş ve dünyadaki yaşamı için gerekenler sağlanmıştır. Babanın huzurunda oğlun yalvarış ve savunmasından yararlanır. Baba tarafından yola getirilir. Bedenin bozulması ve ölümlü olmasından kurtulmuştur. Tanrı oğlunun benzerliğine dönüştürülür. Baba Tanrı ve oğul Tanrı ile bir olur. Sonsuzluk boyunca sevgiyle Tanrı'nın huzurunda olacaktır. Bütün bunlar Tanrı'nın hazırladığı ve insanlara karşılıksız olarak sunduğu kurtuluşun bir parçasıdır. Bütün bunlar içinde insan aklının alamayacağı bir büyüklük saklı olsa da, insanlar kabul ettikleri takdirde bu kurtuluşa sahip olabilirler.
Bütün insanlara sunulduğu için bu denli büyüktür. Kurtuluş her çağda aynı olmasa da, şu ya da bu şekilde bütün insanlar için edinilmiş ve insan ırkının her bir üyesine sunulmuştur. Aşağıdaki ayetler kurtuluşun bütün insanlar için olduğunu gösterir.
İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran günah kuzusu. Yuhanna 1:29. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3:16. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Yuhanna 6:33. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. Yuhanna 12:32. Bir adamın, yani İsa Mesih'in söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır. Romalılar 5. bölüm 19. ayet. Şöyle ki, Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı. 2. Korintliler 5:19. O, bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. 1. Timoteus 2. bölüm 4. ayet. Kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. 1. Timoteus 2. bölüm 6. ayet. Çünkü umudumuzu bütün insanların, özellikle iman edenlerin kurtarıcısı olan diri Tanrı'ya bağladık. 1. Timoteus 4. bölüm 10. ayet. Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Titus 2. bölüm 11. ayet. Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonunda görüyoruz. İbraniler 2:9. O bizim günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışladı. 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayet. Babanın oğlunu dünyanın kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük. Şimdi buna tanıklık ediyoruz. 1. Yuhanna 4. bölüm 14. ayet. Bütün bu ayetler kurtuluşun insan ırkının her bir üyesi için elde edilebilir olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte kutsal kitap bütün insanların kurtulacağını söylemez. Bu denli büyük bir kurtuluşu reddetmek, hatta göz ardı etmek ve sonsuza dek kaybolmak üzücü de olsa mümkündür.
Başaracakları nedeniyle bu denli büyüktür. Kurtuluşun ne denli büyük olduğunu, Tanrı'nın evreni yaratırken yaptıklarıyla insanı kurtarmak için yaptıklarını karşılaştırdığımızda da görebiliriz. Tanrı, gökleri ve yeri yarattığında sözü aracılığıyla bunların oluşmasını sağlamıştır. 33. mezmur 6. ayette şöyle yazar: Gökler Rabbin sözüyle, gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı. 2. Petrus 3. bölüm 5. ayette şöyle yazar: Göklerin çok önceden Tanrı'nın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla şekillendiğini diye yazar. Yaratılış kitabının 1. bölümünde 7 kez şu sözleri ya da benzerlerini görürüz: Tanrı olsun diye buyurdu ve oldu. Her defasında Tanrı'nın buyruğu yerine gelmiştir.
Tanrı sadece gökleri ve yeri sözü aracılığıyla yaratmakla kalmamıştır. Bütün bunları aynı güçle bir arada tutmaktadır. İbraniler 1:3. İnsanın dünyada ve dünya üzerinde yaşamda gördüğü her şey, doğa güçleri ve göklerdeki yıldızlarla yörüngeleri Tanrı'nın sözünün gücüyle durmaktadır. Bunların hepsi Tanrı'nın her şeye gücünün yettiğini gösterir. Fakat Tanrı sözüyle insanlar için kurtuluşu sağlayamazdı. Bunu saygıyla söylüyoruz. İnsanın Tanrı'nın sözüyle ölümsüz bir tohumdan doğduğu doğrudur. 1. Petrus 1. bölüm 23. ayet.
Fakat bu ancak Tanrı'nın sevgisinden kaynaklanan fedakar bir şekilde gerçekleştirdiği işlerle mümkündür. Bunun neden gerekli olduğu ve bu işin ne olduğu 7. bölümde ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Burada söylemek istediğimiz, bu iş olmadan Tanrı'nın her şeye gücünün yetmesinin dahi insanı kurtaramayacağıdır. Aşağıda sıraladığımız kutsal kitap ayetlerinde olanların Tanrı'nın oğlunu vermesine bağlı olduğunu ve vurgunun oğlunun ölümü üzerinde olduğuna dikkat edin.
Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3:16. Biricik oğul verilmeseydi insan mahvolur ve sonsuz yaşama kavuşamazdı. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. İbraniler 2. bölüm 14-15. İsa Mesih'in işleri aracılığıyla iblisin işleri etkisiz hale getirilmiş ve insan ölüm korkusundan kurtarılmıştır. Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak, doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü ama ruhça diriltildi. 1. Petrus 3:18. Mesih öldürülmeseydi insanla Tanrı'yı barıştıramazdı. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. 2. Korintliler 5:21. Ancak insanın günahları Mesih'e yüklendiğinde ve bedeli Mesih'in ölümüyle ödendiğinde Tanrı insanı doğru sayabilmektedir. İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizlere vaat edilen ruhu imanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Galatyalılar 3. bölüm 13-14. Mesih'in lanetlenmesi insanın imanla ruhu alabilmesi için ön koşuldur. Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti. Titus 2:14. Mesih'in ölümünden ayrı bir şekilde Tanrı'nın bakış açısına göre iyi işler yapan kimse olamaz. Bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır. Romalılar 5:19. Bu söz dinlerlik şöyle ifade edilmiştir. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliğe sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Filipeliler 2. bölüm 6-8.
Yukarıdaki ayetler kurtuluşun Tanrı oğlunun yaşamını vermesi dışında başka bir şekilde mümkün olmadığını gösterir. Tanrı'nın oğlu yukarıdaki konumundan buyurduğunda gök ve yer var olmuştur. İsyankar ve kayıp insan ırkının kurtulması gerektiğinde evreni yaratan görkemli konumunu bırakmıştır. Günahkar insan yapısını alıp insanı iblisin gücünden özgür kılmak ve yasanın lanetinden fidyeyle kurtarmak için yaşamını çarmıhta feda etmiştir.
Tanrı oğlunun ölümüyle ifade edilen sonsuz sevginin ötesinde başka bir kurtuluş olamaz. Bununla birlikte, kurtuluş sadece Tanrı'nın oğlunu vermesiyle ifade edilen sevgi aracılığıyla gelmez. Aynı zamanda onun gücüyle gelir. Paulus, Efes'teki Hristiyanlara yazarken, Tanrı'nın bu gücünün iman eden herkes için etkin olduğunu söylüyordu. Bu kudret, Mesih'i ölümden diriltip, göksel yerlerde sağında oturturken, onda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. Tanrı, onu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı. Efesliler 1. bölüm 19-21. Başka hiçbir yerde Tanrı'nın kudretinin böylesine büyük bir tarifini bulamayız. Tanrı'nın oğlunun ölümü ve Tanrı'nın sonsuz kudretinin etkinliğini gerektiren kurtuluş, büyük bir kurtuluştan başkası olamaz.